23. ayrım, sayfa 302. 12. kısım, Kemalizmin doğuşu. Ali Rıza Paşa'nın sadrazam olarak atanması ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmesi, Türk milliyetçilerinin önemli bir başarısıydı. Başkentte Türk polisleri Osmanlı vatandaşı Rumların sahip oldukları evlere çektikleri Yunan bayraklarını indirmeye başladılar. Dipnot, Alexandris, sayfa 65. Daha da önemlisi, Türk milliyetçileri işgale uğramamış Anadolu'nun denetimini artık kontrol altına aldıkları ve ülkenin işgal edilmiş bölgelerindeki Müslümanların da umudu oldukları için yapılacak seçimle parlamentonun çoğunluğunu oluşturacakları belliydi. Rumlar padişaha bağlı olmadıklarını ilan ederek seçimi boykot ettiler. Ne var ki Mustafa Kemal yaratılmasına yardımcı olduğu yeni ortamın hem Türk milli davası hem de kendi liderlik konumu açısından bir tehlike içerdiğini gördü. Taşra'daki Türk komutanlar tıpkı 1908 yılında Jön Türklerin yaptığı gibi İstanbul'da bir hükümet değişikliği yapılmasını sağlamışlardı. Ama başkent İtilaf devletlerinin işgali altındaydı ve yeni hükümetin hareket özgürlüğü sınırlıydı. Üstelik Ali Rıza Paşa'nın kabinesinin eğilimi geniş ölçüde milliyetçi olmakla birlikte İtilaf devletleriyle uzlaşma eğilimi tümüyle ortadan kalkmamıştı. Yeni hükümet özellikle ülkeyi büyük savaşa sokan İttihat ve Terakki hükümetini açıkça ve kuvvetli bir sesle lanetlediği, savaş suçunu kabul ettiği ve savaş suçlusu olduğu öne sürülenleri yargıladığı takdirde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünün daha kolay savunulacağına inanıyordu. Buna karşılık Mustafa Kemal çoğunluğu İttihat ve Terakki taraflısı olan milliyetçilerin arasında bölünme yaratabilecek her türlü karara karşıydı. İlk iş, müstakbel hükümet olarak denetimi altına tuttuğu yeni kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Heyeti Temsiliye'nin şemsiyesi altında milliyetçileri birleştirmekti. Kolay bir iş değildi bu. İngiltere'nin İstanbul'daki tercümanı Andrew Ryan, Sivas Kongresi'ne önceki Erzurum Kongresi'nden daha fazla katılım olduğu yolundaki yanlış kanıya belki de Mustafa Kemal'in propagandası yüzünden kapılmıştı. Dipnot, Ryan, sayfa 135. Aslında ikinci kongreye katılan delegelerin sayısı daha az, temsil niteliği de daha zayıftı. Ama Batı Anadolu'daki milliyetçi direniş hareketine katılanlar işin doğrusunu biliyorlardı. Mustafa Kemal onlara bir genel kongre sözü vermiş ve onlar da delege seçimine başlamışlardı. Ne var ki Sivas Kongresi'nin yetkisini alınca Mustafa Kemal için böyle bir kongreye gerek kalmamıştı. Batı Anadolu'daki Hareket-i Milliye Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı Hacim Muhittin bu karara isteksizce boyun eğerken 11 Ekim 1919'da günlüğüne "Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın tabı mütehakkimi belliydi" diye not düştü. Dipnot, Goloğlu, cilt 2, sayfa 178. Ayrıca milliyetçileri bir araya getirmek de yeterli değildi. Milliyetçi subaylar tarafından bölgelerde gerçekleştirilen denetim derme çatmaydı. Müslümanların arasında bile bazı düşmanları vardı. Müslüman toplumu otoriter yönetime alışıktı ve otorite zayıflayınca yöresel rekabetler ortaya çıkıyordu. Meslek yaşamları İttihat ve Terakki'ye muhalefetle şekillenmiş olan ve şimdi de İtilaf devletlerine dayanan İstanbul'daki politikacılar aynı eğilimdeki yerel önderlere cazip gelebilirlerdi. Genel olarak toplumda ve içerisindeki özel gruplarda bölünmeler görülüyordu. Bazı Çerkezler milliyetçilerin tarafını tutarken bir kısmı sultanın emrinde olmayı yeğliyordu. Kürt aşiretleri her zamanki gibi umutsuz bir biçimde bölünmüşlerdi. Muhafazakar dindarlar milliyetçi dava için faal olarak çalıştıklarını gördükleri dinsiz iddiaçıların iktidara tekrar gelmesinden korkarken, din adamlarının çoğu dini bütün Müslümanların savunulmasını yabancı askerlerle çevrili bir halifenin merhametine bırakılamayacağını düşünüyorlardı. Dini kurumların dışında kalan bazı dervişler milliyetçi görüşlerin içeriğinde dinsizlik olduğu duygusuna kapılırken, yerleşik din kurumlarına karşı çıkan Bektaşi tarikatı mensupları bu hareketi sultanın baskısına karşı bir denge unsuru olarak görüyorlardı. Küçük topluluklarda eğer bir ailenin bireyleri milliyetçi görüşü paylaşıyorsa onlara düşman olanlar derhal karşı tarafı tutuyorlardı. Eğer İtilaf devletlerinin işgaline karşı direniş etkili olacaksa, Mustafa Kemal'in bu karmaşaya bir düzen getirmesi gerekecekti. Ama doğrudan doğruya emri altında bulunan askeri gücü yoktu. Çoğu yerde kanun kaçaklarına güvenmek zorundaydı. Bu yaklaşımın sonuçları Erzurum Kongresi'ne Giresun delegesi olarak katılan milliyetçi genç bir doktorun, Ali Naci Duyduk, anılarında görülebilir. Genç doktor geri dönünce Topal Osman'ın şehre el koyduğunu görmüştü. Ve Osman Ağa her fırsatta bize sataşmak için bahane arıyordu. Birkaç kere hakaret ve tehditlerine maruz kaldım. Ben Giresun Gençler Birliği'nin başkanıydım. Gençleri çağırarak beni başlarından atmalarını söylemiş. Gençler kabul etmeyince birliği de binasını da dağıttı. Bizimle arkadaşlık eden aydın hemşehrilerimiz de korku içindeydiler. Topal Osman bir zaman sonra haber göndererek Erzurum'a gitmemi emretti. Çarem yoktu, gidecektim. Fakat yakın bir arkadaşım yolda öldürüleceğimi haber verince limandaki bir Fransız ticaret gemisine sığındım, İstanbul'a gittim. Dipnot, adı geçen eser, cilt 1, sayfa 159-160. Mustafa Kemal Sivas'ta kalarak İstanbul'daki yeni hükümet ordu komutanları ve hareketin taraftarlarıyla telgraflaşmayı sürdürdü. Politikası çok açıktı. Önderliğini yaptığı Kuvayi Milliye, Erzurum ve Sivas kongrelerinde kabul edilen ulusal bağımsızlık programını uyguladığı, parlamento seçimleri öncesinde ülkenin kaderiyle ilgili kararlar almaktan kaçındığı, barış konferansı delegesi olarak ulusun güvenini kazanmış kişileri, yani Türk milliyetçilerini seçtiği takdirde hükümeti destekleyecekti. Dipnot, Nutuk, sayfa 130. Bu noktalar üzerinde şartlı bir anlaşmaya varmak bir hafta sürdü ve 7 Ekim 1919'da Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye'nin ülkedeki müdafaa-i hukuk cemiyetlerine telgraf çekmesine izin verilmesi koşuluyla başkentle yapılacak dolaysız haberleşmeye koyduğu yasağı kaldırdı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 145. Aynı gün padişaha sadakatini bildiren bir başka telgraf göndererek damat Ferit'i görevden alıp ulusun istekleri doğrultusunda hareket edecek yeni bir kabine kurduğu için teşekkür etti. Dipnot, Nutuk, Vesikalar, sayfa 776. Ama Sivas ile İstanbul arasındaki güvensizlik sürmekteydi. Mustafa Kemal, yeni Harbiye Nazırı Cemal Paşa'yı, Mersinli, heyeti temsiliyenin bir danışman üyesi ve İstanbul'daki bir temsilcisi olarak kabul ediyordu. Dipnot, Nutuk, sayfa 144. Hükümetin atacağı adımlar konusundaki istekler Cemal Paşa'ya iletilirken, gizli bilgiler için Karakol adlı gizli örgütün iki üyesi, Kara Vasıf ile Boğazlar Komutanı olarak Harbiye Nazırlığı'nda kendi bürosu bulunan Albay Galatalı Şevket'e başvuruluyordu. Cemal Paşa, padişaha sadık bir general olan Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya çok yakındı ve bu nedenle sarayın arzuladığı itilaf devletleriyle uzlaşma politikasına karşı çok zayıf bir engel oluşturuyordu. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927, Ali Rıza Paşa'nın onun cumhuriyeti kurmak istediğinden kuşkulanmış olduğunu söyleyecekti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 156. Ama çözülmesi gereken acil soru Mustafa Kemal'in güvenilmez olarak nitelendirdiği hükümet yetkililerini işin dışında tutma konusunda kararlılığından çıkıyordu. Sürtüşmeler sürerken İstanbul hükümeti heyeti temsiliyle pazarlık yapması için büyük savaşta aktif görev yapmamış olan Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Anadolu'ya göndermeyi önerdi. Mustafa Kemal onunla Amasya'da görüşmeyi kabul etti. 16 Ekim'de heyetin iki üyesi Rauf Orbay ve Bekir Sami ile birlikte Sivas'tan ayrıldı. 20 ile 22 Ekim arasında Salih Paşa ile 3 gün sürdürülen pazarlık sonunda zayıf bir anlaşmaya varıldı. Mustafa Kemal konuşulanların bir protokol biçimine getirilip imzalanması konusunda ısrar etti. Böylece hükümetin heyeti temsiliyeyi tanıdığı görülmüş olacaktı. İsteği yerine getirildi. İttihat ve Terakki'nin kötülüklerine karışmış olan adayların seçilmemesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini Mustafa Kemal de kabul etti. Bunun dışında seçimler özgürce yapılacaktı. Bu arada atamalara karışılmayarak hükümetin güç duruma düşmemesine özen gösterilecekti. Salih Paşa tıpkı 1870'te Almanlar Paris'i işgal edince Fransız parlamentosunun Bordo kentinde ve Alman parlamentosunun da Weimar'da toplanmış olması gibi yeni seçilecek parlamentonun Anadolu'da toplanmasını kendi adına kabul etti. Yeni meclisin özgürce işlediği görülünce müdafaa-i hukuk cemiyeti kendini feshedecekti. Ulusal direnişi hızlandırmak için atılacak adımları ve Türkiye'ye barış getirecek konferansa katılacak Osmanlı delegasyonunu belirleyen iki gizli protokol imzalandı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 163-166. İki protokolün metni için bakınız Nutuk, Vesikalar, sayfa 809-810. Özetler için Goloğlu, 2. cilt, sayfa 186-188. Akşin, 2. cilt, sayfa 43-48. Mustafa Kemal kendini resmi bir muhatap ve İstanbul hükümetinin gayri resmi murakabı, yani denetçisi konumuna getirmeyi başarmıştı. Konumunun zayıflığı düşünülünce inanılmaz bir başarı kazandığı görülüyordu. Sivas'tan ayrılmasından sonra yörenin dini liderlerinden Şeyh Recep, kentin 160'dan fazla ileri geleni adına konuştuğunu ileri sürerek başkente çektiği telgrafta, Mustafa Kemal'i İttihat ve Terakki'nin icraatını, yani kötülükleri örtbas etmeye çalışan küçük bir grup adına hareket etmekle suçlamıştı. Mustafa Kemal derhal bu davranışın cezalandırılmasını isteyince Sivas valisi telgraf çekenlerin tutuklandığını bildirerek onu rahatlattı. Dipnot, Nutuk, sayfa 167-171. Ülkenin başka köşelerinde de sıkıntılar vardı. Silahlı bir grup Mustafa Kemal Paşa'yı padişah yerine koyamayız diyerek ayaklanıp İstanbul'un doğusundaki Adapazarı kasabasını ele geçirmeye çalışmıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 172. Milliyetçilere karşı Marmara Denizi'nin Anadolu kıyısında yaşayan Çerkezler arasında da tahrikler baş göstermişti. Ayrıca Konya'nın güneyindeki Bozkır'da da bir ayaklanma yaşanıyordu. En yaygın şikayet Kuvayi Milliye'nin sivil halktan zorla bağış toplamasıydı. Bu doğru ama kaçınılmazdı. Çünkü ulusal direnişin hem para hem de malzemeye gereksinimi vardı. Ama ulusal direniş ile eşkıyalık arasındaki fark çok ince bir çizgiydi. Ve ancak milliyetçiler Anadolu'da kendi otoritelerini kurduktan sonra çizilmişti. Başkentte İttihat ve Terakki karşıtı subayların kurduğu Nigahban yani Koruyucu Derneği, Mustafa Kemal'e göre Hürriyet ve İtilaf Partisi ve Said Molla'nın İngiliz muhipleri yani sevenler cemiyetiyle güç birliğine giderek milliyetçilere karşı ortak bir cephe oluşturmuşlardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 173. Mustafa Kemal milliyetçi karşıtı hareketleri önleyemediği ya da bastıramadığı için hükümeti suçluyordu. Hükümet çekimser kalırken genelde Mustafa Kemal'in dürtüsüyle harekete geçen sivil ve askeri görevliler milliyetçilere karşı muhalefeti sindiriyorlardı. Yeterince asker ya da jandarmanın bulunmadığı durumlarda bazıları milliyetçilere yakınlık gösteren Çerkez ve Türkmen kabilelerini sağladığı direniş örgütleri yardıma geliyordu. Mustafa Kemal yabancı düşmanla savaşmadan önce üstesinden gelmesi gereken Osmanlı toplumu içindeki iç savaşı kazanmak üzereydi. Toplumun daha dinamik unsurları onun yanındaydı. Muhalefet yalnızca kaybedenlerce yapılıyor ve böylece Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki dışında işe yarar insanlar bulunmadığı savı bir kez daha kanıtlanıyordu. Dahası Mustafa Kemal'in kişiliğinde eski İttihat ve Terakki üyelerinin azimle sağduyuyu birleştiren açık görüşlü bir önderi olmuştu. Mustafa Kemal Amasya'dan Sivas'a döner dönmez seçim sırasında ve sonrasında yürütülecek politikaları görüşmek üzere komutanları toplantıya çağırdı. Yeni seçilen parlamentonun Anadolu'da toplanması konusundaki ısrarları destek bulmadı. Tahtını yitirme korkusu yaşayan bir padişahın buna karşı çıkması beklenmeliydi. Üstelik yalnızca hükümet değil, Mustafa Kemal'in başkentteki ve Taşra'daki en yakın çevresi bile parlamentoyu İstanbul'da muhafaza ederek ihtilaf devletlerinin demokratik kurumlara duyduklarını ileri sürdüğü saygıyı sınamasının daha iyi olacağını söylüyorlardı. Parlamento oturumlarını Anadolu'ya taşımaya söz verdiğini çarçabuk unutan Salih Paşa da hükümette kaldı. Ülkenin içindeki huzursuzluk artarken ve milliyetçi görüş karşıtları seçimlerin güvenliği konusunda endişelerini dile getirirken İstanbul hükümeti Taşra'ya iki araştırma komisyonu göndermeye karar verdi. Doğu Anadolu'ya gönderilen komisyonun başında 1915'te Gelibolu'da Mustafa Kemal'in görevini devralan ve önce Genelkurmay Başkanlığı'na Büyük Savaş sonrasında ise 1. Ordu Müfettişliği'ne getirilen vatansever general Mustafa Fevzi Çakmak vardı. Dipnot: Saraya yakın bir general olan adaşı Ahmet Fevzi'nin yerini aldı. Ali Fuat'ın Ankara'daki 20. Kolordusu'na komutan atanan Ahmet'in göreve başlamasına milliyetçiler engel oldu. Çakmak'ın daha sonra sırasıyla Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti ordularının Genelkurmay Başkanı oluşunun ışığında Atatürk'ün kendisi Gerçekleri Saptama Komisyonu'nun başkanı olarak Ahmet Fevzi ile konuşmayı yeğlemişti. Akşin, cilt 2 sayfa 64. Son anda Ahmet Fevzi'den Mehmet Fevzi'ye yapılan değişiklik sürekli olarak karışıklığa yol açmaktadır. Goloğlu, 2. cilt sayfa 201-202-255. Fevzi Paşa 25 Kasım 1919'da milliyetçi komutanlar ve heyeti temsiliye üyeleri toplantı yaparken Sivas'a ulaştı. Daha önce Erzurum'dan gelmiş olan Kazım Karabekir anılarında Mustafa Kemal'den ayrılması için Fevzi Paşa'nın 2 saat dil döktüğünü anlatacaktı. Karabekir'e göre Fevzi Paşa Mustafa Kemal'in arzuladığı kendi liderliğindeki yönetimin ülkeye çok pahalıya mal olacağını söyleyip daha şimdiden yandaşlarını yeni meclise sokmak için planlar yaptığını ileri sürmüştü. Karabekir ise liderlik görevini daha iyisini bulamadığı için İstanbul'da Mustafa Kemal'e kendisinin teklif ettiğini ve kişisel politikalar peşinde koşmadığı sürece ulusal birliği kurtarmak amacıyla onu destekleyeceğini söylemişti. Mustafa Kemal böyle bir adım attığı takdirde arkadaşları onu kolayca durdurabilirdi. Dipnot: Karabekir, İstiklal Harbi'miz, sayfa 372-374. Karabekir anılarının Mustafa Kemal'e dargın olduğu bir dönemde yazdığından hem Fevzi Paşa'nın eleştirilerini hem de diğer generallerle Mustafa Kemal arasında barışı sağlama konusunda oynadığı rolü biraz abartmış olabilir. Ayrıca Fevzi Paşa daha sonraları Mustafa Kemal'in muhaliflerine karşı birlikte çaba gösterdiği İsmet'in yani İnönü'nün dostu ve koruyucusuydu. Karabekir'in yaptığı Fevzi Paşa tanımı daha sonra anlatacaklarının ışığında değerlendirilmelidir. namus ve hamiyetine emindim diye yazdı. Zaif ciheti kuvvetten korkar, fena ahvalde fazla bedbin olmasıydı. Bugünkü vaziyette İstanbul'u kuvvetli gördüğünden aldığı emri tam bir gayretle ifaya çalışacağını biliyordum. Dipnot adı geçen eser sayfa 371. 4 ay sonra İtilaf güçleri başkenti işgal edilerek Fevzi Paşa İstanbul hükümetine hizmet etmeyi sürdürdü. Prusya askeri gelenekleriyle yetişmiş bir asker olarak 23 yıl Atatürk'ün, sonra da İsmet İnönü'nün Genelkurmay Başkanı'nı yaparak bir rekor kırdı. Sivas toplantısı 14 milliyetçi lideri bir araya getirmişti. 16 ile 29 Ekim arasında 2 hafta boyunca süren görüşmeler sonunda parlamentonun İstanbul'da toplanmasına ve yeni seçilen milletvekillerinin başkente giderken heyeti temsiliyenin hedefleri doğrultusunda bilgilendirilmelerine karar verildi. Komutanlar ülkenin dört bir köşesinde müdafaa-i hukuk cemiyetini güçlendirmek ve sivil yetkililerin işbirliğini sağlamak için çalışacaklardı. Heyeti temsiliye Ankara-İstanbul demiryolu üzerindeki Eskişehir istasyonuna yakın bir yere taşınacak ve parlamentodaki destekçilerinin taktiklerini belirleyecekti. Hükümet ve parlamento barış konferansında herhangi bir olumsuz kararı kabul ederse, heyeti temsiliye kendi programını uygulamaya koyma görevini yüklenecek ya da başka bir deyişle ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için verilen mücadeleye önderlik edecekti. Dipnot, Nutuk, sayfa 183. Mustafa Kemal gerektiği takdirde başvurabileceği bir taktik bulmuştu. Eğer tahmin ettiği gibi parlamento milliyetçi davaya İstanbul'da zafer kazandırmayı başaramazsa hareketi Anadolu'dan yönetmek için hazırdı. Ulusal toprakların savunulması barış konferansı görüşmelerine kadar ertelenemezdi. 23 Ekim ile 1 Kasım arasında Fransız birlikleri daha önce Adana ve Kilikya'nın geri kalan kısmında olduğu gibi Güneydoğu'da Maraş, Antep ve Urfa'nın denetimini İngilizlerden devraldılar. Kendileriyle birlikte Ermeni müfrezeleri getirip büyük savaşta topraklarından sürülmüş olan Ermenileri yeniden yerleştirmeye başladılar. Mustafa Kemal Fransız ve Ermeni işgaline karşı olan Türk savaşçılarını örgütlemeye karar verdi. Ama bunun Türk milliyetçileriyle Fransa arasında doğrudan doğruya bir çatışma çıkmaması için gizlice yapılması gerekiyordu. Ali Fuat'ın Sivas'a getirdiği Emrullahzade Asaf adlı milliyetçi subay, büyük savaşta Enver Paşa'nın ve Kafkas cephesinde de kardeşi Nuri'nin emir subaylığını yapmıştı. Gerçi Mustafa Kemal Enver Paşa'ya çok yakın olanlardan kuşku duyardı ama Asaf'ın çetecilere önderlik etmek için gerekli gaddarlığa sahip olduğunu görünce Maraş ve Antep çevresindeki direnişçi çeteleri düzenlemesi için bölgeye gönderdi. Asaf'a Kılıç Ali takma adı verildi ve yaşamının sonuna dek Mustafa Kemal'in sorgusuz sualsiz destekçisi ve sırdaşı oldu. Dipnot, Zürher, sayfa 136, Kılıç Ali, Kılıç Ali hatıralarını anlatıyor, sayfa 910-26. Kilikya bölgesindeki Fransızlara karşı çetecileri örgütlemek için iki subay daha gönderildi. Dipnot, Nutuk, Vesikalar, sayfa 119. Doğu Akdeniz için ana amaçları kendilerine Suriye'de bir yer edinmek olan Fransızlar, aynı anda hem Türk hem de Arap milliyetçilerine karşı durmanın akılcı bir davranış olup olmadığından kuşku duymaya başladılar. İngilizler Türkleri kendilerine düşman ederlerken, bir yandan da Fransızları Haşimi Prensi Faysal'ı Şam'da tahta çıkarmaları için kandırarak Arapları kazanmaya çalışıyorlardı. Fransızlar Faysal'dan kurtulmaya çabalarken, aynı zamanda Faysal ile Türk milliyetçileri iletişimi kesmek için Suriye'nin kuzey sınırına hakim olmaya da çalışıyorlardı. Toros Dağları Suriye'nin doğal kuzey sınırını oluşturuyordu ama dağların güneyinde kalan topraklarda çoğunlukla Türkler vardı ve Türk milliyetçiler buraları yitirmemeye kararlıydı. Bir uzlaşma sağlanabilir miydi? Orta Doğu'daki Osmanlı topraklarının paylaşılması için savaş sırasında yapılan Sykes-Picot Taksim Planı'nı hazırlayanlardan biri olan George Picot, 29 Eylül 1919'da milliyetçi komutan Refet Bele ile Konya'da buluştu. Picot o sırada Suriye ve Ermenistan'da Fransız yüksek komiseriydi ve görevini Beyrut'ta ardılı General Gouraud'a devretmeye hazırlanıyordu. Gouraud'un sorumluluğu altındaki bölgenin sınırları Suriye ve Kilikya olarak yeniden tanımlanmıştı. Fransa'da 16 Kasım'da yapılan seçimin sonuçları, şimdiye dek Lloyd George'un Yunanistan politikasını kimi itirazlara rağmen sürdürmüş olan George Clemenceau'nun iktidarı yitireceği haberini veriyordu. Pico Paris'e giderken yolda Sivas'a uğradı ve 5 ile 7 Aralık tarihleri arasında Mustafa Kemal ile görüştü. Dipnot, Akşin, 2. cilt, sayfa 234-238. Eğer Mustafa Kemal'in İstanbul'da Kont Sforza ile görüşmesi öyküsünü bir kenara bırakırsak, İtilaf devletlerinden önemli bir temsilciyle ilk kez karşılaşıyor demekti. Pico yakında Fransa'da yaşanacak olan hükümet değişikliğine değinerek, Ermeni birliklerinin işgal altındaki Türk topraklarından çekilmesini emrettiğini söyledi. Fransa Türklerin bağımsızlığını tanıyordu ve kendi kişisel fikrine göre eğer Fransa'nın Kilikya bölgesindeki ekonomik çıkarları için güvence verilebilirse askerlerini geri çekmeye hazırdı. Bu arada Türk milliyetçilerinin Fransız birliklerine yaptığı saldırıların durdurulmasını istiyordu. Mustafa Kemal Fransızların ve Ermenilerin de saldırılara son vermeleri koşuluyla bu isteği kabul etti ve direniş örgütlerine bu yönde emir verirken aynı zamanda da onların örgütlenmelerini güçlendirmeyi sürdürdü. Kazım Karabekir'e çektiği telgrafta, mülakatı mezkûr eden hasıl eylediğimiz kanaata nazaran Fransızlar şartla Türkiye lehinde harekette kendilerini menfaatkar görmektedirler dedi. Dipnot ATTB sayfa 141-142-143-144. Görüşmelerden edindiğimiz izlenim Fransa'nın doğuda Türkiye'nin lehinde davranmanın kendi çıkarları doğrultusunda olduğuna inandığı biçimindedir. Ateşkes uzun sürmedi ve Fransızları Türk milliyetçileriyle anlaşmaya varmaları için adım adım dürtmek gerekti. Ama iki önemli itilaf devleti olan Fransa ile İngiltere'nin arası artık kama sokulmaya açıktı. Mustafa Kemal 3 ay boyunca Sivas'ta çok çalıştı. Artık bir sivildi ve resmi toplantı fotoğraflarında kolalı gömlek yakası, kravatı ve redingotu ve sivil yöneticilerin geleneksel fesiyle, resmi olmayan ortamlarda ise bir beyefendinin av giysilerini anımsatan, başında kalpağı ve geniş kemerli ceketiyle görülüyordu. Anadolu'nun sert kış mevsiminde at binenleri koruyan Kafkas ya da Kazaklara özgü kürk kalpak, zamanla direniş hareketinin simgesi biçimine geldi. Asya'dan gelmişti, Türklere aitti ve yakışıyordu. Mustafa Kemal giyimine özen gösteriyordu ama para sıkıntısı vardı. Milliyetçi direnişin karargahı olarak kabul edilen okulda yaşayanlar çay için şeker alacak paraları olup olmadığı konusunda şakalaşıyorlardı. Dipnot Kansu Cilt 2 sayfa 449. Kazım Karabekir Erzurum'dan gelince Mustafa Kemal birinci kattaki kendi odasını ona verip giriş katındaki kahvecinin ufacık odasına taşındı. Dipnot adı geçen eser sayfa 447. Konuşmaların ana konusu politikaydı ama söz kolayca hayallere dönüşüveriyordu. Bir gün Mustafa Kemal Sivas dışındaki devlet çiftliğine hükümet görevlisi Fevzi Paşa ile görüşmek üzere gitti ve Ziraat Çiftlik Mektebi müdürüyle çiftçilik ekonomisi üzerine uzun uzun konuştu. Büyükbaş hayvan sürüsüne 1.000 lira yatırım yaptığı takdirde ertesi yıl ne kadar kâr edebilirdi? 50 lira diye yanıtladı müdür. Tabii amortismanı düştükten sonra... Çok az diye yanıtladı Mustafa Kemal ve daha karlı bir iş var mı diye sordu. Koyunculuk var paşam, daha karlı, fakat bir hastalık gelirse zayiatı büyük olur. Yanlarında bulunan Kazım Karabekir söze karıştı. Paşam, sizi Erzurumlar fahri hemşehri ilan ettiler. Erzurum'a gelirseniz Ruslardan kalma birçok elektrik malzemesi var. Elektrik işleri üzerinde çalışırız. Şeker pancarı yetiştirmek daha karlı dedi mektep müdürü. Eğer bir şeker fabrikası kurulursa süt inekleri için daha fazla yem sağlayabiliriz. Mustafa Kemal, bakalım şu işleri hayırlısıyla bir intihac edelim, yani sonuçlandıralım diyerek konuşmayı sona erdirdi. Dipnot Goloğlu 2. cilt sayfa 253-255. Sivas Çiftlik Okulu'nun müdürü Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun anılarından. Ama bu düşünü unutmadı. Cumhurbaşkanı olunca Ankara dışındaki Bozkır'da bir çiftlik kurdu. Ama Cincinnatus'tan farklı olarak çiftçilikle uğraşmak için kamu görevinden emekliye ayrılmadı. Dipnot Cincinnatus, M.Ö. 458'de tehdit altındaki Roma senatosunu kurtarıp başkozca 16 gün sürdürüp çiftliğine dönen komutan, çevirenin notu. Osmanlı yasaları uyarınca seçim iki turlu yapıldı. İlk turda seçme hakkı olanlar ortaya çıktıkça milliyetçi adayların parlamentoda söz sahibi olacakları anlaşıldı. Ama yine de etkili olacak bir parti kurmaları gerekiyordu. Bunu Sivas'tan ayarlamak olanaksızdı ve üstelik heyeti temsiliye üyelerinin çoğu adaydı ve seçildikleri takdirde başkente gitmeleri gerekiyordu. Erzurum'a dönmüş olan Kazım Karabekir sağlam bir Doğu Kalesi politikası sürdürülmesi gerek ve heyeti temsiliyenin yerinde kalmasında ısrar etti. Ama heyet Eskişehir'e taşınmaya karar verince karşı çıkmadı. Mustafa Kemal hükümet ve politikacılar üzerinde baskı kurabilmek için İstanbul'a olabildiğince yakın bulunmakta kararlıydı. Yalnızca karşıtların değil, Mustafa Kemal'in etki alanı dışına çıkınca taktik değiştirebilecek olan taraftarların da denetim altında tutulması gerekliydi. Sivas'ta yapılan son heyeti temsiliye toplantısında Rauf Orbay, itilaf güçlerinin Eskişehir ile Ankara arasındaki demir yolunda trafiği durdurduklarını söyledi. Bu nedenle karargahı Ankara'ya taşımaya ve büsbütün ona bağımlı olmadan fırsat buldukça demir yolundan yararlanmaya karar verildi. Dipnot Kansu 2. cilt sayfa 465-466. Mustafa Kemal ve arkadaşları için 3 araba vardı. Yedek lastikler ve benzin Ermeni kızları için açılmış olan Amerikan okulunun adı belirlenemeyen müdiresinden sağlandı. Eski vali Mazhar Müfit Osmanlı Bankası Sivas Şubesi'nin hastalık bahanesiyle işine gitmeyen müdürü Oscar Schmidt'in peşine düştü ve sonunda onu yolculuk için gerekli parayı borç olarak vermeye ikna etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 481, 483 ve 489. 18 Aralık'ta Mustafa Kemal ile arkadaşları karla örtülü Anadolu yaylalarına doğru yola çıktılar. Kayseri'ye kadar olan 192 kilometrelik yolu 2 günde aldılar ve bir fener alayı ile karşılandılar. Bu şehirde kaldığı 2 gece boyunca Mustafa Kemal dini liderlerle görüştü ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin amaçlarını yaymak için çalışmalar yaptı. Sonra Bektaşi tarikatının kurucusu ve Alevilerin en önemli türbesi olan Hacı Bektaş Veli'nin mezarını ziyaret etmek için yol uzatıldı. Bektaşiler İslam dinini daha esnek bir biçimde yorumlamalarıyla bilinirler. Tarikatın Çelebi'si yani başı Cemalettin ile Mustafa Kemal ülkenin savunulması konusunda görüşürlerken su gibi rakı içildi. Çelebi Cemalettin ulusal direniş hareketine katılacağını ve taraftarlarını da destek vermelerini emredeceğine söz verdi. Dipnot Goloğlu 3. cilt sayfa 5. Bundan sonra varılan Kırşehir'de Mustafa Kemal gençlere yapacağı konuşmaların ilkini gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer genç görevliler yerel bir gençlik derneği oluşturmuşlardı. Batılı öğretilere göre eğitim almış ve en azından lise diplomasına sahip olan gençler bugün bile belirli bir dereceye kadar Türkiye'de ayrı bir toplum katmanı olarak kabul edilirler. Kendisi de 38 yaşında bir genç olan Mustafa Kemal, ulusal bağımsızlık ve batılı uygarlığa ulaşma fikrini bu insanlara aşılamaya çalıştı. Verdiği mesaj aydın kişilerin ulusu örgütlemek konusunda inisiyatifi ele almaları gerektiği biçimindeydi. Ulusal düzen şimdilik boş bir çerçeveydi ve eğitimli gençlerin bunu doldurması gerekiyordu. Maddeten takarrürünü görmek mecburiyetindeyiz. Tamamen mutmain olmak, atideki küşayiş ve temeddünü bil hakkın temin edebilmek için vatan sahibi olarak görüşmeliyiz. Uygar fırsatların bize açılmasını sağlamak için öncelikle ülkenin efendisi olarak konuşmamız gerekir. Ama önce ülkenin güvenlik altına alınması gerekiyordu. Çizdiğimiz bir hudut vardır. Bu hududun ecanibin yani yabancıların elinde bırakmayacağız. Emniyetimiz pek kavidir. Dipnot ASD cilt 2 sayfa 24. Aynı zamanda Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucusu olan bölge valisinin evinde akşam yemeği yedikten sonra buz gibi soğuk havada toplanmış olan kalabalığa hitap etti. Coşkulu karşılamayla heyecana kapılarak gençlik yıllarının esin kaynağı olan vatansever Osmanlı şairi Namık Kemal'in çok bilinen dizelerini okudu. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Yani Karabahtlı annesini. Sözlerine devamlı ulusun yüreğinden başka bir Kemal çıktı dedi ve ekledi. Vatanın bağrına düşman dayasa da hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Dipnot Goloğlu cilt 3 sayfa 6. Mustafa Kemal şiirin dizelerini ve kendi naziresini Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin bir oturumunda da okuyacaktı. Ama Türkmen kabilelerinin yerleşik dini temellere karşıt inançlarıyla şekillenen Türk popüler kültürünün ortaya çıktığı, Orta Anadolu'nun yoksul bir yayla kasabası olan Kırşehir'de 24 Aralık 1919'da Kemalizmin doğduğu rahatça söylenebilir. Zor bir yolculuktan sonra Mustafa Kemal 27 Aralık 1919'da Ankara'ya vardı. Heyeti taşıyan üstü açık 3 arabayı zaman zaman saplandıkları kar kümelerinden ya da Kırşehir'den sonra yolu kaplayan balçık çamurdan kurtarmak gerekmişti. Dipnot, Kansu 2. cilt sayfa 489-491 ve 496-497. Samsun'dan başlayan yolculukları atlatmayı başaran Alman yapısı araçlar, genelde ulaşımın atlar ya da öküzlerle sağlandığı, Türkiye'nin gelecekteki başkentinin taşlı yollarında tanıdık bir manzara oluşturacaklardı. Dipnot, Bozok, sayfa 87. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesinin Ankara'ya yerleşmek için yolda olduğu haberi önceden yayılmıştı. Ama heyetin başlangıçtaki 16 üyesinden yalnızca 4'ü bu yolculuğa katılmıştı. Ve işin gerçeğinde heyet Mustafa Kemal ile Rauf Orbay'dan oluşuyordu. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal yalnız kalacaktı. Günümüzde gitgide gelişen şehrin içinde kalan Dikmen Tepesi'nde 1919'da konvoy durakladığı zaman rüzgarlı tepeden bataklığın ötesindeki kale duvarlarıyla çevrili eski kent görülüyordu. Orta Anadolu'nun tipik bir kış gününde güneş karla kaplı dağlarda parlıyordu. Karşılayanlar arasında İstanbul hükümetince görevinden alınmış olmasına karşın hala 20. Kolordu Komutanlığı'nı yürütmekte olan Tuğgeneral Ali Fuat Cebesoy ile valinin yokluğunda sivil otoriteyi temsil eden Vali Vekili Yahya Galip Kargılı vardı. Ankara'daki milliyetçiler İstanbul hükümetinin birbiri ardına tayin ettiği iki valiyi kentten uzak tutmuşlardı. Ali Fuat'ın yardımcısı 24. Tümen Komutanı Yarbay Mahmut bir süvari müfrezesiyle oradaydı. Karşılama komitesinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şubesi'nin başkanı olan Ankara Müftüsü Sarsılmaz milliyetçi Rıfat Börekçi ve kentin bazı ileri gelenleri de bulunuyordu. Dipnot: Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin ayrıntıları. Goloğlu Cilt 3 sayfa 911, Kansu 2. Cilt sayfa 497 ve izleyen sayfalar. Konvoy kentin dış mahallelerine doğru ilerlerken Ali Fuat ile Yahya Galip en öndeki arabada Mustafa Kemal'in yanına oturdular. İttihat ve Terakki lokali olarak tasarlanmış ama inşaatı tamamlanmamış bir Fransız birliğinin konuşlandırıldığı binanın önünden geçip surların dışındaki büyük camiye ulaştılar. Cami adını 15. yüzyılda Bektaşilere yakın bir tarikatın kurucusu olup hem Sünni hem de Alevi Türkler tarafından saygı gösterilen Hacı Bayram'dan alıyordu. İmparator Augustus Tapınağı'nın kalıntıları üzerine kurulmuş olan camide dualar okundu. Ulusal giysili atlılar, dervişler, kent halkı, öğrenciler, ulusal direniş hareketinin liderlerini alkışlamaya geldi. Sivas'tan farklı olarak burada ayrılıkçı sesler yükselmiyordu. Mustafa Kemal'in başlattığı hareketi Ankara tek vücut olarak destekliyordu. Bir zamanlar kentte kalabalık bir Ermeni nüfusu vardı ve onların mülklerine el koymuş olan yerel Müslümanlar Ermenilerin geri dönmesini istemiyordu. Protokole göre hükümet konağında resmi bir karşılama töreni yapılması gerekiyordu. Ardından Mustafa Kemal bugün havaalanına giden yol üzerinde alçak bir tepede bulunan ziraat okulunda kendisi için hazırlanan ikametgaha götürüldü. Ankara'da surların dışındaki modern bina sayısı 5-6'yı geçmiyordu. Bir zamanlar Ankara keçisi tüyünden elde edilen tiftik ticaretiyle zenginleşen eski kent ise Ermenilerin uzaklaştırılmasının ardından yaşanan feci bir yangınla yoksulluğa düşmüştü. Kentin tüm varlığını basit evler, kahveler, çayhaneler ve bir kısmını İspanya kökenli Yahudilerin işlettiği, pek fazla malı bulunmayan dükkanlar oluşturuyordu. Orta çağdan kalma kaleye çıkan kaba taşlarla döşenmiş daracık sokakların iki yanında saçakları yola doğru taşmış, bakımsızlıktan çökecek gibi eski evler sıralanıyordu. Kale ise sıtma mikrobu taşıyan sivrisineklerin kaynaştığı bataklık araziye tepeden bakıyordu. Ötelerdeki tepelerde çoğunu Ermeni ve Rum tüccarların yaptırdığı yazlık evler ve meyve bahçeleri görünüyordu. İç içe girmiş doğu tarzı kentlerin pisliğinden hoşlanmayan Mustafa Kemal, yaşamı boyunca Ankara'nın daha sağlıklı dış mahallelerini tercih edecekti. Gelişinin ertesi günü Ziraat Okulu'nun toplantı salonunda yörenin ileri gelenlerini temsil eden heyete uzun bir konuşma yaptı. Ülkeyi işgal eden itilaf güçlerini mütareke şartlarını ihlal etmekle suçlayıp ulusunun tarihi geçmişini savundu. Ve bu hudut ordumuz tarafından silahla müdafaa olunduğu gibi aynı zamanda Türk ve Kürt anaasırı ile meskûn aksamı vatanımızı tahdit eder. Bunun cenup aksamında Arapça mütekellim dindaşlarımız vardır diyerek 1918'de imzalanan mütareke ile belirlenen sınırlar içinde tümüyle bağımsız bir devlet kurma hedefinden söz etti. Ne var ki bağımsızlık yeterli değildi. Bence bundan sonra da pek mühim vazife-i vataniye ve milliyemiz vardır. Ez cümle ahval-i dahiliyemizi ıslah ile mile-li mütemmiddine meyanında faal bir uzuv olabileceğimizi fiilen ispat etmek lazımdır. Sınırlarımızın içindeki koşulları düzeltmek ve hareketlerimize uygar toplumlar arasında yer alabileceğimizi kanıtlamak zorundayız. Bunun için gerekli politik düzenlemeler milli hedeflerle saptanacaktır. Bu arada ulusun İstanbul'daki hükümeti denetim altına alması gerekiyordu. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 4-15. Bunların hepsini her zamanki gibi millet adına hareket ederek kendisi yapacaktı.